Ayrım 40.
Sağlıklılık çalışmaya yarar. Peki ya sonra? Oysa devletten gelecek bir aylık cüzi de olsa işte bu ilahi bir nimettir. Görünen köy kılavuz istemez. Yoksullara verecek paranız yoksa en iyisi yine susmaktır. Onlara paradan başka bir şeyden söz ettiğinizde onları kandırmış, yalan söylemiş olursunuz hemen her seferinde. Zenginleri eğlendirmekse kolaydır. Sırf ayna bile yeterlidir örneğin. Kendilerini izlesinler diye öyle ya, zenginleri izlemekten daha keyifli ne var ki şu dünyada? Onları yani zenginleri kamçılamak için pörsümüş bir meme ucu gibi göğüslerini süsleyen lejyon dönör nişanlarını her 10 yılda bir üst rütbeye terfi ettirmeniz yeterlidir. Böylece onları bir 10 yıl daha oyalamış olursunuz, işte bu kadar. Benim müşterilerime gelince onlar bencildiler, yoksuldular, çirkin emeklilik projelerinin içine sıkışmış maddiyatçı kişilerdi, kanlı ve pozitif balgamlarıyla. Gerisi umurlarında değildi. Hatta mevsimler bile umurlarında değildi. Mevsimler konusunda hissetmek ve bilmek istedikleri tek şey onların öksürük ve hastalıkla olan ilişkilerinden ibaretti. Kışın söz gelişi, yaza kıyasla daha kolay nezle olunduğu, buna karşılık kanlı balgamın ilkbaharda daha kolay söktürüldüğü ve havalar ısındığında haftada 3 kilo vermenin dahi mümkün olduğu. Kimi zaman aralarındaki konuşmalarını duyuyordum, sıralarına beklerken beni başka bir yerde sandıklarında. Hakkımda yılan hikayesine dönen korkunç şeyler anlatıp akla hayale sığmayacak yalanlar sıralıyorlardı. Bana bu şekilde bok atmak onları yüreklendiriyorlardı ki direnebilmek, ayakta durabilmek için gitgide daha acımasız, dayanıklı ve pek kötü ruhlu olmak için gereksinim duydukları kim bilir hangi gizemli cesareti bulmalarına yardımcı olma babında. Anlaşılan bu şekilde dil uzatmak, karalamak, aşağılamak, tehdit etmek iyi geliyordu onlara. Oysa ben onlara yaranmak için çırpınmıştım. Tüm olanakları zorlayarak davalarına sahip çıkmış, yardımcı olmaya çalışmıştım. O pis basillerini balgam atarak çıkarabilsinler diye onlara hep bol miktarda iyodür vermiştim. Gel gelelim, bunların hiçbiri onların o insafsızlığını asla yumuşatamamıştı. Onlara soru sorduğumda karşıma öylesine dikiliyorlardı ki bir uşak gibi sırıtkan, ancak beni sevmiyorlardı. Öncelikle onlara iyilik ettiğim için, sonra da zengin olmadığım için ve dolayısıyla onlara benim bakıyor olmam bedavaya tedavi oldukları anlamına geldiği ve bu da bir hasta için aylık bağlanmasını bekleyen bir hasta söz konusu olduğunda dahi asla gurur okşayıcı olmadığı için. Arkamdan etmeyecekleri laf, atmayacakları çamur yoktu yani. Kaldı ki benim çevredeki hekimlerin çoğu gibi arabam da yoktu. Bu da yani işe yürüyerek gitmem de onların gözünde bir sakatlık sayılıyordu. Sanki tüm nezaketimden, bu kadar vefakar ve fedakar olmamdan ötürü benden intikam alır gibiydi hastalarım. Yeter ki azıcık kışkırtılmaya görsünler. Ki meslektaşlarım da zaten bunun için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Oyunun kuralı bu. Günler yine de gelip geçiyordu. Bir akşam bekleme salonum neredeyse boşalmışken benimle konuşmak üzere bir rahip girdi içeriye. Bu rahibi tanımıyordum, neredeyse kapıya koyacaktım. Papazları sevmezdim. Kendimce haklı nedenlerim de vardı. Özellikle Sante Pate Limanı'nda bana atılan kazıktan beri. Ancak bu seferkiyle ne kadar hatırlamaya çalışırsam çalışayım, hani ona adam gibi ayrıntılı gerekçelerle fırça çekme niyetiyle, gerçekten de daha önce hiçbir yerde karşılaşmamıştım. Oysa değil mi ki o da buralarda yaşıyordu, geceleri benim gibi ransi içinde epey dolaşıyor olmalıydı. Ola ki sokağa çıktığında benden kaçıyordu. Aklıma gelmedi değil. Birileri ona papazlardan pek hoşlanmadığımı söylemiş olmalıydı. Maruzatını aktarmaya koyuluş biçiminin kaypaklığından belli oluyordu bu. Demek aynı hastaların üzerine hiç üşüşmemiştik daha önce. Kilisenin birinde iş görüyormuş 20 yıldır. Şuracıkta, burnumuzun dibinde. Bunları aktardı bana. sürüsüne bereket mümini varmış ama içlerinde para vereni pek yokmuş. Adam goygoycunun teki yani. Bu bizi yakınlaştıran bir husus. Üstüne geçirdiği cübbe bu çorbaya dönmüş varoşlarda sürtmek için bana pek de kullanışlı bir çul gibi gelmedi doğrusu. Bu konuya dikkatini çektim. Hatta bu tür bir kılık kıyafetin abesle iştigale varan kullanışsızlığını iyice vurguladım. İnsan alışıyor diye yanıtladı. Eleştirimin densizliği onu bana karşı daha bile nazik davranmaktan caydırmadı. Belli ki benden isteyeceği bir şey vardı. Ses tonu asla belirli bir sırdaş tek düzeliğinin üstüne çıkmıyordu. Mesleği gereği olsa gerek. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyordum. O bir yandan benimle ihtiyatlı ve peşrev çekerek konuşurken ben de bu papazın kalorilerini kazanmak için her Allah'ın günü neler yapmak zorunda olduğunu düşünmeye çalışıyordum. Yine bir sürü yapmacıklar ve vaatler tıpkı benimkilere benzer. Sonra da eğlenmek için onu kilisenin mihrabının önünde çırılçıplak vaziyette düşlüyordum. Ziyaretinize gelenleri işte böyle daha ilk bakışta başkalaştırma alışkanlığı edinmekte yarar var. Bunu bir kere yaptıktan sonra onları anlamak çok daha kolay oluyor. Her şahsiyetin özündeki devasa ve açgözlü bir solucan olma gerçekliği derhal ayırt edilebilir hale geliyor. İyi bir imgelem numarası bu. O kişinin pis prestiji böylece dağılıp uçuveriyor. Çırılçıplak olduğunda önünüzde kala kala şu ya da bu tarzda gereksiz yere bir şeyler sayıklamak için yırtınan, kendini beğenmiş, kibirli, aciz bir heybe kalır aslında. Buna kimse dayanamaz. Bir hamlede sorunu çözersiniz. Geriye yalnızca fikirler kalır ve fikirler de kimseyi asla korkutmaz. Onlar söz konusu olduğunda hiçbir şey yitirilmiş sayılmaz, her şeyin bir çaresi bulunur. Oysa bazen hiç de kolay değildir giyinip kuşanmış bir insanın prestijine karşı koyabilmek. Enikonu pis kokular, gizemler sinmiştir o giysilere. Pek berbat dişleri vardı papazın. Kavşamış, sararmış, yeşilimtırak bir kefekiyle iyice kaplı, yani sıkı bir diş eti yangısıydı bu. Ona bu yangısından söz edecektim ama o kendini bana bir şeyler anlatmaya fena kaptırmıştı. Bana anlattıkları tüm hareketlerini kolladığım dilinin baskısıyla boyuna kırık diş köklerinin üzerinden salgılanıp duruyordu. Nice yerinden ufak tefek sıyrılmıştı o dili de kanlı kenarlara sürtüne sürtüne. Bu tarz kılı kırk yaran mahrem gözlemler yapmaya alışkındım. Hatta bundan zevk alıyordum. Örneğin sözcüklerin nasıl biçimlendirilip savrulduklarının üzerinde biraz durulduğunda cümlelerimiz içinde yer aldıkları o cıvık dekorların kepazeliğine fazla dayanamazlar. Konuşma konusundaki mekanik çabamız dışkılamaktan bile daha karmaşık, daha zahmetlidir. Islık çalmak için çırpınarak kasılan, emip debelenen, her türlü yıvışık sesi, çürük dişlerden oluşan o leş kokulu engeli aşarak itekleyen şu şişkin et tacı, yani ağız, ne büyük bir eziyettir öyle. Oysa bir ülkeye dönüştürmemiz istenen de budur. Zor iş. Şunun şurasında ılık ve yeterince çürümemiş işkembelerin çevresindeki çitlerden ibaret olduğumuza göre duyguyla baş etmekte hep zorlanırız. Aşık olmak bir şey değil. Esas mesele işi birlikte sürdürebilmektir. Pisliğe gelince onun ne herhangi bir şeyi sürdürme derdi vardır ne de çoğalma. İşte bu noktada boka kıyasla çok daha mutsuzuzdur. Mevcut durumumuzu sürdürme konusunda kudurmuşçasına inadımız inanılmaz bir işkencedir. Gerçek şu ki tapındığımız en kutsal şey kokumuzdur. Tüm sıkıntımızın kökünde iyisiyle kötüsüyle bir sürü yıl boyunca hep Jean, Pierre ya da Gaston olarak kalmak zorunda oluşumuz yatıyor. Şu bizim bedenimiz yani o kıpır kıpır sıradan moleküller sayesinde tanınmaz hale gelen nesne bu rezil sürüp gitme maskaralığına karşı hep isyanları oynamaktadır. Moleküllerimizin bu yavrucakların tek arzusu bir an önce evrene dağılıp ortadan kaybolmaktır. Sonsuzluğun boynuzladığı bizler olmakla yetinmek onlara acı veriyor. Biraz cesaretimiz olsa paramparça olurduk. Günden güne bunun eşiğinden döneriz. En sevdiğimiz işkencemiz işte oracıkta, kendi tenimizde yatmaktadır, gururumuzla birlikte, atomik nitelikte. Bu biyolojik yapazelikleri kafamda kurmaktan kaynaklanan yılgınlığın etkisiyle sustuğumu görünce papaz beni ele geçirdiğini sandı. Üstelik bunu fırsat bilip bana karşı adam akıllı sevecen, hatta bayağı samimi davranmaya başladı. Hakkımda önceden bilgi toplamıştı elbette. Kelimelerini özenle seçerek lafı bu civarlarda hekim olarak nasıl tanındığım konusuna getirdi. Şeytanca seçilmiş bir konu. Daha gelir gelmez farklı bir tavır sergileseymişim, hem de daha Ransi'deki ilk günlerimden itibaren çok daha iyi tanınabileceğimi ihsas etti. Asla unutmayalım ki sevgili doktorcuğum, hastalar genelde tutucudurlar. Hem maddiyattan hem de maneviyattan yoksun kalmaktan korkarlar. Tabii anlaşılabilir bir şey bu. Ona göre keşke ayağımın tozuyla kiliseye yanaşmış olsaymışım. Manevi ve elbette pratik açıdan vardığı sonuç buydu. Fena fikir değildi doğrusu. Sözünü kesmemeye özen gösteriyordum ama sadede gelmesini de sabırla bekliyordum. Böyle hüzünlü ve sırdaş bir zaman dilimi için şu anda dışarıda hüküm süren havadan daha uygun iklim koşulları hayal dahi edilemezdi. Hava öylesine berbat, hem de o derece soğuk ve inatçıydı ki insan sanki dışarı çıktığında dünyanın gerisini bir daha göremeyeceği izlenimine kapılıyordu. Bıkmış, usanmış, erimiş olacaktı dünya. Hasta bakıcım nihayet hastalarla ilgili dosyalarını, tüm dosyalarını sonuncusuna kadar doldurmuştu artık. Orada kalıp bizi dinlemek için bahanesi kalmamıştı. Öyle olunca da mecburen çekip gitti hışımla boşalan yağmurun içine dalıp. Ama bayağı bozulmuş olmuş vaziyette, hem de kapıyı arkasından sertçe çarparak. Bu görüşme sırasında rahip efendi kendini tanıttı. Peder Protiste'ydi adı. Bana Bindere'den su getirerek ihtiyar kadınla Robinson'ı, ikisini birden ucuz cinsinden bir dini cemaatin yanına yerleştirmek üzere bir süredir gelin Onroll'la birlikte girişimlerde bulunduğunu beyan etti. Hala bulamamışlar. Şöyle bir alıcı gözle bakıldığında defalarca yağmur altında ıslanıp, defalarca kurutulmuş, artık iyice yeşile çalan o cübbesiyle Peder Proteste'y az çok diğerleri gibi bir tür tezgahtar olarak görmek olasıydı. Hatta bir reyon şefi dahi olabilirdi. İmalarının düşük seviyesi bile ayak takımından geldiğini belli ediyordu. Ağız kokusu da öyle. Ağız kokusu konusunda kolay kolay yanılmazdım. O, fazla çabuk yemek yiyen ve yalnızca beyaz şarap içen biriydi. Bana anlattığına bakılırsa girizgah niyetine gelin Onroll cinayet teşebbüsünden kısa süre sonra gidip onu papaz evinde bulmuş, içine düştükleri nahoş durumdan onları kurtarmasını istemiş. Bunları sanki ıkına sıkına mazeret sıralamak istercesine anlatıyor gibi geliyordu bana. Bu işbirliğinden utanır bir hali vardı. Benim açımdan bu kadar eğilip bükülmesine hiç gerek yoktu oysa. Anlayış sahibiydim. Gecenin ortasında bize katılıyordu. İşte bu kadar. Kendi bilirdi zaten papaz efendi. Ona da pis bir cüret gelmişti adım adım paranın yardımıyla. Kendi bilir. Dispanserimin tümüyle sessizliğe gömüldüğünü, gecenin de bölgenin üstüne kapanmaya başladığını görünce sırlarını benden başka hiç kimse duymasın diye sesini iyice alçalttı. Ancak ne kadar fısıldayarak konuşursa konuşsun, anlattıkları yine de fazlasıyla kabarık görünüyordu gözüme. Dayanılmaz geliyordu, çevremizi kaplayan ve sanki hep yankılanan sükunet nedeniyle olsa gerek. Belki de yalnızca benim içimde yankı buluyordu. Ağzından çıkan kelimelerin aralarında nefes aldığında ona durmadan sessiz ol diye fısıldayasım geliyordu. Hatta korkudan dudaklarım bile biraz titriyordu, cümlelerin sonuna gelindiğinde ise insan artık düşünemez hale geliyordu. Rahip efendi o endişemizin ortasında bize katıldığından beri dördümüzün peşinden karanlıkta yol almak için ne yapması gerektiğini bir türlü kestiremiyordu. Küçük bir gruptuk. Bu maceranın içinde daha şimdiden kaç kişi olduğumuzu öğrenmek istiyordu. Hangi cehenneme gidiyorduk? Ya hep birlikte ya da hiçbir zaman varamayacağımız bu hedefe yönelirken yeni dostlarının ellerini tutabilmek istiyordu o da. Artık aynı yolun yolcusuyduk. Gecenin içinde yürümeyi öğrenmesi gerekecekti rahip efendinin, tıpkı bizler gibi, diğerleri gibi. Hala tökezliyordu. Düşmemek için ne yapması gerektiğini soruyordu bana. Madem korkacaktı, gelmeseydi o zaman. Sonuna hep birlikte varacaktık ve işte o zaman öğrenecektik bu macerada ne bulmayı ummuş olduğumuzu. Yaşam bundan ibarettir. Gecenin içinde son bulan bir ışık parçası. Kaldı ki belki de asla öğrenemeyecektik. Hiçbir şey bulamayacaktık. Ölüm de budur işte. Şimdilik önemli olan el yordamıyla da olsa iyice yol almaktı. Zaten şu an bulunduğumuz noktada artık geri dönmemiz söz konusu değildi. Seçenek yoktu. Yasalarıyla birlikte o pis adaleti her yerdeydi. Her koridorunun köşesindeydi. Kız Henrol, ihtiyarın ve oğlunun elini tutuyordu. Ben de onlarınkini Robinson'da. Anca beraber, kanca beraber. Mesele bu. İşte bütün bunları hemencecik açıklayıverdim rahibe. O da anladı. Şu an bulunduğumuz noktada istesek de istemesek de yoldan geçenlere yakalanmak ve açığa çıkarılmak hiç de hayırlı olmaz dedim aynı zamanda rahibe. Ve ısrarla bunun üstünde durdum. Birine rastladığımızda gezmeye çıkmış gibi yapmak gerekecekti. Hiçbir şey yokmuş gibi. Talimat buydu. Doğal davranmalı. Dolayısıyla rahip artık her şeyi biliyordu, her şeyi anlıyordu. O da artık elimi tutuyordu sıkı sıkı. Haliyle o da çok korkuyordu. Yolun başı. Tereddüt ediyordu. Hatta suçsuz biri gibi eveleyip geveliyordu. Bulunduğumuz noktada artık ne yol vardı ne de ışık. Yalnızca birbirimize ilettiğimiz ama yine de hiçbirimizin pek fazla güvenmediği bir dizi dikkatli olma uyarısı geçmişti onların yerine. Bu gibi durumlarda insanların birbirini yatıştırmak için kullandığı sözcükler havada kalır. Yankının sesi geri gelmez. Toplum dışına çıkmışsınızdır artık. Korku insana evet de demez, hayır da. O, yani korku, her şeyi alır, her aklınızdan geçeni, her ağzınızdan çıkanı. Böyle durumlarda karanlıkta gözlerini fal taşı gibi açmak bile fayda etmez. Gerçi zaten görüp göreceğiniz de dehşetten ibarettir ya, daha ötesi yok. Gece her şeyi ele geçirmiştir, hatta bakışları bile. İçinizi boşaltmıştır o. Yine de el ele tutuşmak gerek, yoksa düşersiniz. Gündüzün insanları sizi artık anlayamazlar. O korku tümüyle sizi onlardan ayırmıştır ve bunun yükü altında ezilirsiniz. Ta ki her şey şu ya da bu biçimde bitinceye dek. İşte ancak ondan sonra o genel geçer adilerin yanına geri dönme hakkınız doğar, yaşamda ya da ölümde. Papaz da bize şimdilik yardım ediverecekti işte ve öğrenmek için elini çabuk tutacaktı. Onun payına düşen de buydu. Kaldı ki sırf bu iş için gelmemiş miydi zaten? Yani öncelikle Önrol Ana'nın aynı zamanda da Robinson'ın taşradaki sörlerin yanına yatırılmaları için kendini paralayacaktı. Hem de yemeden içmeden. Bu çözüm yolunu olmayacak şey gibi görmüyordu. Ben de öyle nitekim. Ne var ki bir yerin boşalması için aylarca beklemek gerekiyordu ve bizim artık bekleyecek halimiz kalmamıştı. Yeter. Gelin haklıydı aslında. Bu iş bir an evvel halledilmeliydi. Çekip gitsinler, düşsünler yakamızdan. O zaman da protesti başka bir çözüm yolunu deşelemeye koyuldu. Hemen itiraf edeyim, bu seferki pek ustalıklı gibiydi. Her şeyden önce her ikimizin de, yani rahiple benim, bu işten komisyon almasını öngörüyordu. Anlaşmanın yapılmasının eli kulağındaydı ve benim payıma da ufak bir katkı düşüyordu. Robinson'ı güneye gitmeye ikna etme konusunda ona bu yönde telkinde bulunacaktım, dostça elbette, ancak yine de ısrarcı bir biçimde. Rahibin sözünü ettiği çözüm yolunun eğrisini de doğrusunu da bilmediğim için belki de çekincelerimi belirtmeliydim. Dostum için bir iki güvence isteyebilirdim örneğin. Çünkü ne de olsa şöyle bir alıcı gözle bakıldığında peder politiste bize önerdiği çözüm pek de tekin görünmüyordu. Ancak koşullar hepimizi öyle bir sıkıştırmıştı ki önemli olan işin bir an önce halledilmesiydi. Ne istiyorlarsa yapmayı kabul ettim, destek vermeyi ve sır saklamayı. Şu protiste denen adam bu tür nazik durumlara alışkın gibiydi ve benim de işimi epey kolaylaştıracağı benzerdi. Nereden başlamalı? Önce güneye doğru fazla dikkat çekmeyecek bir yolculuk ayarlamak gerekiyordu. Ama Robinson güneye gitmeye razı olacak mıydı bakalım? Hem de az kalsın öldüreceği ihtiyarla birlikte gitmek söz konusuyken. Artık bana da ısrar etmek düşüyordu. Ne yapalım? Buna katlanmaktan başka çaresi yoktu. Birçok nedenden ötürü, tabii hepsi de haklı nedenler değildi ama sağlam nedenlerdi. Robinson'la ihtiyar için garip olmasına garip bir iş bulmuşlardı güneyde. Toulouse kentindeydi bu. Güzel bir kenttir Toulouse. Kenti de görecektik zaten. Onları orada ziyaret etmeye gidecektik. Toulouse'a gitmeye söz vermiştim. Onlar oraya evlerine, işlerine falan filan yerleşir yerleşmez. Düşündükçe Robinson'ın oraya böyle apar topar gitmesi biraz canımı sıkmıyor değildi öte yandan. Çok da hoşuma gidiyordu çünkü 40 yılda bir bu işten benim de adam gibi bir avantam olacaktı. Bana 1000 frank vereceklerdi. Bunda da anlaşmıştık. Tek yapacağım iş Robinson'ı güneye gitme konusunda kışkırtmaktı. Gözlerindeki yaralar açısından en uygun iklimin orada olduğunu, sonuçta orada çok daha iyi olacağı ve bu işten paçayı bu kadar ucuza sıyırmasının da büyük bir şans olduğunu söyleyecektim ona. Onu ikna etmenin yöntemi buydu. 5 dakika boyunca bu ve buna benzer düşünceleri kafamda evirip çevirdikten sonra ben bile yeterince ikna olmuştum ve kesin bir görüşme yapmaya hazır hale gelmiştim. Bence demir tavanda dövülmeli. Kaldı ki orada buradakinden daha kötü durumda olmayacaktı. Şöyle iyice bir düşününce şu protestenin fikri hiç de fena değil gibi gelmeye başlamıştı. Aklı başında. Şu rahipler de yani rezaletlerin en fecisini bile örtbas etmesini iyi beceriyorlar doğrusu. Sonuçta diğerlerinden aşağı kalmayan öylesine bir işti Robinson'la ihtiyara önerilen. Bir tür mumyalar mahzeniydi galiba, eğer doğru anlamışsam. Bir kilisenin altındaki mahzen gezdiriliyordu, bahşiş karşılığı tabii. Turistlere. Bayağı karlı işmiş, hem de protiste buna kefildi. 3 aşağı 5 yukarı ikna olmuştum ve olur olmaz da biraz kıskanmıştım. Ölüleri çalıştırmak herkese nasip olmuyor. Dispanseri kapadım ve ikimiz birlikte, rahiple ben, gayet kararlı biçimde su birikintilerinin arasından geçerek onraylara doğru yola koyulduk. Yeni olmasına yeni, yepyeni bir durumdu bu. 1000 franklık umut. Rahip hakkındaki kanaatim değişmişti. Evlerine geldiğimizde Onrol çiftini 1. kattaki yatak odasında Robinson'ın başucunda bulduk. Ama ne hale gelmiş bir Robinson'dı bu? Sen misin diyebildi bana yukarı çıktığımı duyar duymaz, heyecandan ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bir şeyler olacağını hissediyorum. Yalan mı yani diye sordu bana nefes nefese. Ve ben daha ağzımı bile açamadan ağlamaklı olmuştu bile. O beni imdadına çağırırken ötekiler, onroller bana el kol işaretleri yapıyorlardı. Al başına belayı dedim kendi kendime. Fazla aceleci bunlar. Daima fazla aceleci. Yemeyip içmeyip yumurtlayıverdiler galiba pat diye. Önlem almadan, beni beklemeden. Neyse ki bir anlamda her şeyi başka sözcüklerle yeniden ifade edebildim. Zaten Robinson'ın istediği de bundan fazlası değildi. Yeter ki olup bitenler farklı şekilde sunulsun. Bu yeterliydi. Koridorda bekleyen rahip içeri girmeye cesaret edemiyordu. Korkudan dizlerinin bağı çözülmüştü. Buyurun diye davet etti onu kız sonunda. Buyursanıza. Bir siz eksiktiniz sayın peder. Zavallı bir aileyi acı bir anında yakaladınız o kadar. Hekim ve rahip. Yaşamın en acı anlarında hep böyle olmaz mı zaten? Laf ebeliği yapıyordu kadın. Başını dertten ve geceden kurtarmaya dair yeni umutlar konuşturuyordu. O adi şıllığı kendi pis tarzında böyle içli laflarla.